Ayrım 39.
Birleşmiş Milletler'den Yahudi ulusuna devletini kurması konusunda yardımcı olmasını ve İsrail'i ulusları ailesinin içine almasını rica ediyoruz diye devam etti Ben Gurion. Sonra İsrail Yahudilerinin tehlikeli hayatlarını paylaşmak zorunda oldukları milyonlarca Arap'a hitap ederek ekledi. İsrail devleti sınırları içinde oturan Arapları da barışı korumaya, eşit ve mutlak bir yurttaşlık temeline dayanarak bütün kuruluşlarda, geçici olsun olmasın cemaatlerini temsil ederek, ülkenin gelişiminde kendilerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz. Barış ve iyi komşuluk ilişkileri kurma isteğiyle elimizi bizi çevreleyen bütün devletlere uzatıyor, herkesin ortak çıkarı için onları bağımsız Yahudi ulusuyla işbirliği yapmaya çağırıyoruz. İsrail devleti bütün Orta Doğu'nun gelişimine katkıda bulunmaya hazırdır. Sonra bütün dünyadaki Yahudilere çağrıda bulunarak göç ve donanım konusunda yardım ve kaç kuşağın düşü olan Yahudilerin kurtuluşunu gerçekleştirmek için verdiğimiz büyük mücadelede yanı başımızda bulunmalarını istedi. Ebedi Ulu Tanrı'ya duyduğumuz güvenle diye sonuçlandırdı sözlerini. Bu açıklamayı vatanımızın topraklarında Tel Aviv şehrinde Kutsal Gün Arifesinde 5 İyar 5708 yani 14 Mayıs 1948'de toplanan geçici kurulun bu oturumunda imzalıyoruz. Ardından başını dikip bekledi. Yahudi devletini kuran anlaşmayı kabul etmek için ayağa kalkalım. Herkes yerinden kalktı. Zafer anıydı bu. Heyecandan titreyen sesiyle bir haham, şimdiye kadar bize destek olan Tanrı'dan kendilerini kutsamasını dileyen bir dua okudu. Ateşli bir amin ona karşılık verdi. Yeniden söz alan Ben Gurion, 1939 yılında İngiliz Beyaz Kitabı'yla kabul ettirilen göç ve toprak alımı konusundaki bütün kısıtlamaların kaldırıldığında, ancak manda yönetiminin geri kalan öteki yasaların geçici olarak yürürlükte bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine ulusal kurul üyeleri teker teker gelip parşömenin üzerine imzalarını attılar. Sonra büyük bir sessizlik içinde kas katı kesilen bu insanlar hatik vahı dinlediler. Pek çok kişinin yanaklarından gözyaşları akıyordu. Saat 4.37 idi. Tören ancak yarım saat sürmüştü. David Ben Gurion bir kere daha masaya vurdu ve açıkladı. İsrail devleti doğdu. Oturum kapanmıştır. Aynı gün Nil kıyılarında başka bir tören yapılıyordu. Bu törende bir parşömenle Mısır Kraliyet Ordusu Kurmay Okulu'ndan çıkan her yeni subaya verilen diplomayla son buluyordu. Tel Aviv'de yapılan açıklamayla pek az adam bu subaylar arasında bulunan 30 yaşındaki biri kadar etkilenecekti. Bir gün gelecek gemi azıyı alan güçler onu dünya politikasının ön planına itecek, Arap halkları yeni bir Selahaddin Eyyubi gibi alkışlayacaktı. Şimdilik genç yüzbaşının yüreğini dolduran çok basit bir sevinçti. Önemli bir görev almıştı. Kurmay başkanlığını üstlenmek üzere 48 saat içinde 6. taburda bulunacaktı. Cemal Abdülnasır'ın alayı Ben Gurion'un ilan ettiği devleti yok etmek için Tel Aviv üzerine yürüyecekti. Alacakaranlık çöküyordu. Güneyde Moab ve Yahuda tepeleri arasında tutsak olan Ölü Deniz'in hareketsiz suları güneşin son ışınlarını yansıtıyordu. Glab Shuheib ırmağının yemyeşil vadisindeki sazlar ve katmerli zakkumların yakınında Arap lejyonunun toplama yolunu seçmişti. Doğuda 8 kilometre kadar ötede Şeria ve Allenby köprüsü vardı. Öteki kıyıda Glab Jericho'nun damlarını, daha ötede de Filistin dağlarını meydana getirdiği yüksek duvarı seçebiliyordu. Jericho'nun hemen ardında kargaların peygamber Eli'yi beslediği Karatik ırmağıyla Eğilim Tepesi arasında bir patika yamaçlar boyunca tırmanıyordu. Hiçbir harita İngiliz generalinin gurur duymasına yol açan bu geçişin varlığını belirtmiyordu. Bu patikayı savaş arabalarının geçebileceği bir yol haline getirmeleri için Jericho'yu çevreleyen köylerin halkına 4000 İngiliz lirası dağıtmıştı. Gece yarısı 4500 lejyon askeri Filistin'e doğru yürüyüşe geçecekti. Bu yoldan 25 yüzyıl önce Yeşu İsrail çocuklarını kutsal topraklara götürmüştü. Glab gururla önünde toplanan ordunun saygı uyandıran yığınını seyrediyordu. Ama kalbi kırıktı. Askerlerinden bazılarını henüz çocuk oldukları, babalarının onları kendisine teslim ettikleri günlerden beri tanıyordu. Lejyonunu deli gibi seviyor, büyük tehlikelerle karşılaşacağı bir çatışmaya girişini içi kan ağlayarak izliyordu. Araya girmesin işi bir sözde savaşla sınırlayacağını sanmıştı. Şimdi bundan gitgide daha çok kuşkulanıyordu. Arap başkentleri bir savaş ateşine tutulmuştu. Durum o gece hissediyordu bunu, karışık ve umutsuz olmaya başlıyordu. Suriyelilerle Mısırlıların neler yapacakları konusunda en ufak fikri yoktu. Yeni topları için beklediği değerli mermi yükü bile daha Akabe'ye varmamıştı. Çamurluğunun üzerinde bayrak dalgalanan siyah bir araba önünde durdu. Şerefine askerlerini bir araya topladığı adam gelmişti. Sırtında İngiliz ordusunun bir üniformasıyla Kral Abdullah küçük tahta kürsüye doğru yürüdü. Güneye doğru epey uzaklarda bir kum fırtınasının belirtisi olan döne döne yükselen sütun gökyüzünde seçiliyordu. Bando Ürdün milli marşına başladı ve kral belki de İngilizlerin kendisini hapsettikleri kum zindanından milli marşın yücelttiği bu çölden kurtaracak olan askerlerini selamladı. Belki de bedevilerinin en basiti kadar bu büyük göç gösterisi ve gösteriye yol açan yüce nedenle allak bullaktı. Birden nereden çıktığı belli olmayan kum fırtınası ortalığı kasıp kavurmaya başladı. Görüş birkaç saniyede 25 metrenin altına indi. Kumların kamçıladığı adamlar yüzlerini kefiyeleriyle örttüler. Komutanları Abdullah Tel kralın söylevinin ancak ilk üç sözcüğünü duyabildi. Sevgili oğullarım. Geri kalanlar rüzgarda yitti gitti. Aylar sonra Tel bu fırtınanın bizi savaşmak için değil, Kral Abdullah'ın ülkesine toprak katmak için Filistin'e gönderen çatışmaya karşı Tanrı'nın bir protestosu olduğunu düşünecekti. Sonunda sesini duyurmaya çalışmaktan vazgeçen kral bir tabanca çıkardı ve havaya ateş etti. Ardından herhalde o anın coşkunluğuyla kendini kaybedip, o güne kadar nice komutanın askerlerinin heyecanını arttırmak için başvurduğu tılsımlı savaş çığlığını attı. Askerlerinin kutsal şehire girmeleri çok kesin emirle yasaklanmıştı. Abdullah yine de şöyle bağırdı. Kudüs'e doğru ileri! Tel Aviv Müzesi'nin tuvaletine yerleştirilen verici sayesinde bütün Yahudi halkı Yahudi devletinin yeniden doğuşunu ilan eden sözleri biliyordu. Arap ordularının gelişini bekleyen adamlar da bu sözleri Negev ya da Galile'deki kibbutzlarında işittiler. Tel Aviv'de binlerce kişi müzeye doğru koştu, polis kordonlarını dağıttı ve polisleri de araya alıp sevinç gösterilerinde bulundu. Kudüs'teki karargahlarının radyosundan David Şaltier ve subayları Ben Gurion'un uzaktan gelen ve çok güç işittiren sesini dinlediler. Bir devletin ne anlama geldiğini hepimiz biliyorduk diyecekti işlerinden biri daha sonra. Biraz daha kan. Oysa Kfar Etzion'da yeterince kan akıtmıştık. Yahudi ajansını ateşkes görüşmelerinin yapıldığı Fransız konsolosluğuna temsil eden Vivian Herzog, saat 4'te artık bağımsız bir Yahudi devleti temsilcisi olduğunu açıkladı. Meslektaşları onu kutlamak için yanına geldiklerinde olağanüstü bir sahne dikkatini çekti. Salonunun pencerelerinden girilebilecek serseri kurşunların korkusuyla dizleri üzerine sürülen Madame Neuville, olayları kutlamak için bir tepsi dolusu şampanya kadehiyle geliyordu. Eskişehir'de haham Ornstein'ın oğlu haberi babasına bildirmek için bir an nöbetinden ayrıldı. Yaşlı adam hemen bir Şeheyyanu, bugünü görmemize izin verdiği için Tanrı'ya şükran duası okudu. Ama haham kuruluşunu kutladığı devletin yaşayışını pek fazla göremeyecekti. Başka yerlerde genç bir Haganah subayının da hatırlayacağı gibi kutlamalara ayrılacak zaman yoktu. Yaralılar ve ölüler vardı. Bu devletin kuruluşunun halk çoğunluğu üzerinde yarattığı tepkinin sık rastlanan bir örneğiydi. Bu devletin gelecek saatlerde saldırıya uğrayacağının bilincinde olan halk, Birleşmiş Milletler'deki oylamayı karşılayan çılgınca sevinç patlamalarına pek seyrek bıraktı kendini. Aşağı yukarı Kudüs'ün göbeğinde kısa süre sonra Mandelbaum kapısı adını taşıyacak olan dört yol ağzında bir grup genç terk edilmiş bir evde toplandı. Bu kesimi savunan sofu bir Ganna birliğine bağlı bulunan gençler geleneksel kutsal günün başlamasını bekliyorlardı. Mum bulamadıklarından alacakaranlıkla diz çöktüler. Ellerinde topu topu iki dua şalı ve elden ele geçirdikleri iki ya da üç mezamir kitabı vardı. Yoksulluğuyla şefleri Jacob Ben Ur'un hayatındaki en unutulmaz tören olacaktı bu. Tüfekleri kapıya dayalı, kafalarında hala Ben Gurion'un sözleri çınlayan Ben Ur ve genç arkadaşları çok eski bir duayı okuyarak sesleriyle patlamaların yankılarını örtüyorlardı. Halkımıza, İsrail'e ve Kudüs'e yaydığın barışın koruyuculuğuna ötürü sana şükürler olsun Tanrım. Kfar Etzion'dan hayatta kalan 359 kişi için devletlerinin yeniden doğuşunu belirleyen kutsal günün başlangıcı korkunç bir anı olarak kalacaktı. Küfürler, tükürükler ara sıra da sille ve tokatla saldırıya uğrayarak kellelerini isteyen çılgına dönmüş halkın arasından El Halil sokaklarında yürüyorlardı. Sadece Arap lejyonundan olan muhafızlarının dikkati bir kıyımın bu kutsal gün akşamını yasa boğmasını engelledi. Pek çoğu hala Auschwitz'in, Dachau'nun ve Buchenwald'ın numaralarını taşıyan adamlarla kadınlar için sonu gelmez bir nefret geçidi, burada aramaya geldikleri özgürlüğe değil, yeni bir kampın dikenli telleri arasına götürüyordu onları. Ters yönde ilerleyen bir otobüs ağır yaralı Yahudileri Kudüs'e taşıyordu. Sedyesinden askerlerine komuta eden Abras Tamir, Arap lejyonundan bir teyminin araca atladığını gördü. Kendinden geçmek üzereyken Tamir, askerin Arapça bağırdığını işitti. Sizin Ben Gurion Yahudi devletinin kurulduğunu ilan etti ama 8 gün içinde bu devletin hesabını göreceğiz. Tamir henüz devletin resmen kurulduğunu bilmiyordu. Sevincini haykırmak için doğrulmaya çalıştı ama çok güçsüz olduğundan tükenip uzandı yine. O an gurur ve mutluluk yaşlarının gözlerine dolduğunu hissetti. tertemiz üniformasıyla çok gösterişli bir görünüşü olan İngiliz deniz subayı, Hayfa limanına bağlı Boraya Şilebi'nin güvertesine çıkıp süvariyi kibarca selamladı. Tam 22 dedi kolundaki saate bir göz atarak. 2 saat sonra İngiliz hükümetinin Filistin üzerindeki manda yönetimi sona erecek. O saatte her türlü denetimin sona ereceğini bildirmekle görevliyim. Geminiz ve yükü size iade edilecek. Boraya'nın kaptanı şaşkınlığını yenmeye çalışıp ölüm halindeki bir yönetimin bu son davranışının anlamını kavramaya çalışırken subay onu yeniden selamladı. Başarılar dedi güverteden ayrılmadan önce. Carmal tepesinin gölgesinde Hayfa körfezine doğru uzanan kayalık tümseyin üzerinde yalnız bir karaltı dalgaları seyrediyordu. 1917 yılının bir kış gecesi Kudüs'ün yüksek tepelerinin birinden James Pollock adlı İngiliz, İngiltere'nin Filistin dramının perdesinin açılışında bulunmuştu. 1948 yılının bu ilkbahar gecesi de Kudüs'ün son emniyet müdürü, hayatı boyunca hizmetinde çalıştığı rejimin son perdesine tanık olmak üzere bu kayanın tepesine çıkmıştı. Öryalus'un denizcileri palamarları çözdüler ve kruvazör ağır ağır rıhtımdan ayrıldı. Sir Alan Cunningham, kaptan köprüsünden kendisini götüren geminin provasının denizde yapılacak bir geçit töreni için dizilmiş gibi duran uçak gemisiyle 5-6 destroyerin bulunduğu mendireye doğru kaydığını gördü. Gemilerin güvertelerinde bembeyaz giysili denizciler esas duruştaydı. Birden bütün ışıldıklar Öryalus'un güvertesindeki yalnız adama çevrildi. Hızlanan kruvazör görkemli gemi dizisinin önünden süzüldü. Uçak gemisi boyunca geçerken bir bando God Save the King'i çaldı. Gösteri sona erdi diye düşündü. Cunningham milli marşın gökyüzüne yükselişini ve geminin burnundan fışkıran dalgaların hışırtısını dinlerken. Allak bullaktı. Ağır ağır uzaklaşan Carmel tepesinin karanlıklara boğulmuş nefis yığınından bir türlü gözlerini ayıramıyordu. Cunningham'ın İskoçyalı olduğunu belirtmek için bando o sıra Highland Lament'i çaldı. Filistin'deki son yüksek komiser gırtlağına bir şey düğümlendiğini hissetti. Ah bu müziğin sesiyle gidişim duruma ne kadar uygun düşüyor dedi kendi kendine. Her şey ne iyi başlamıştı ve her şey ne kadar kötü bitiyor diye düşündü. Kurtarıcının haçını taşıdığı taşlar üzerinden ancak yaya geçirebileceğini düşünerek Yafa kapısında atından inen Lord Allenby'nin eşsiz davranışıyla o sabah kendisinin Kudüs'ten kaçamak tüyüşü arasında umutlardan koca bir dünya harcanmıştı. Nice çabalar bu toprağa gömülmüş, nice İngiliz bu toprakları ele geçirmek ve birbiriyle çelişen inanılmaz bir vaatler dizisi adına yönetmek için canını vermişti. Şimdi bütün bu hayal kırıklıklarından bu kadar yıldan sonra başarısızlık büyük. Gidiyoruz, ardımızda savaş ve sefaletten başka şey kalmayacak. Kara sularının sınırına vardığında Sir Alan Cunningham'ın kruvazörü durdu. Filistin'deki İngiliz mandasının resmen sona erişini bir son törenle kutlamak gerekiyordu. Koca bir donanma ateşi geminin bir ucundan ötekine geceyi turuncu, kırmızı ve sarı demetlerle lekeleyip Akdeniz göklerini aydınlattı. Son kıvılcımla denize düştüğünde Sir Alan düşündü. Bu kez her şey sona erdi. Saatine baktı, henüz 23'tü. Filistin'deki İngiliz mandası son bir yanlış yapılmadan bitmezlik edememişti. Bir saat erken sona ermişti. Gemi komutanı Greenwich'in yaz saatiyle Filistin saati arasındaki farkı hesaba katmayı unutmuştu. 33. Dayanacaklar. Öfkeli bir düdük sesi Kahire garını çınlattı ve uzun vagon dizisi soluyarak harekete geçti. Peron boyunca kadınlar, akrabalar, dostlar, çocuklar, askerleri alkışlıyorlardı. Pencerelerden sarkan 6. Piyade Alayı askerleri gülüyor ve ellerini kollarını sallıyorlardı. Savaşa gidiyorlardı ama Kahire'nin Abbasiye garını dolduran halk kadar keyifliydiler. 26 yaşındaki alayın haberleşme subayı Muammer Rifat gezintiye çıktıklarından emindi. Arkadaşlarına bir ay sonra geri döneceklerini ve o zaman kendilerini bekleyecek karşılamanın gidişlerinden çok daha çılgınca olacağını söylemişti. Bütün Mısır başkentinde başka savaş hazırlıkları da yapılıyordu. Kahire Radyosu gece yarısı Aydan'ın marşını, yani Mısır Milli Marşı çaldıktan sonra sıkı yönetim ilan edildiğini bildirdi. Büyük El Eser Camii'nin imamı da kutsal savaş saati geldi diyordu. Bütün Arap savaşçılarının Filistin için mücadeleyi dini bir görev saymaları gerektiğini açıkladı. Başbakan Nükraşi Paşa Siyonizm'den kurtarmak ve sınırları içine barışa götürmek için ülkesinin Filistin'i işgale başladığını bağırarak belirtti. Birkaç dakika sonra Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çekilen resmi bir telgraf, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İngiliz mandasının sona ermesi nedeniyle Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Filistin'e girmeye başladıklarını bildirdi. Elmaza Havaalanı'nda ilk hava akınları hesaba katılarak Mısır'ın tek bombardıman filosuna bağlı uçaklar bombayla dolduruluyordu. Alışılmamış bir savaş görüntüsü Nil kıyısındaki Semiramis Oteli'nin tatlı bir müzikle şenlenen yumuşak havasını bile değiştirdi. Terasın bir köşesinde üniformalı birkaç kişi bir masanın çevresinde oturmuşlardı. Yanında güzel bir kız, önünde açık bir harita, mareşal üniforması giyen Kral Faruk, genel kurmayını meydana getiren subaylar ve ordusunun Tel Aviv'e doğru başlayan zafer yürüyüşünün ilk hareketlerini inceliyordu. Kahire radyosu savaşçı açıklamalar yayınlamayı bitirdiğinde güçlü bir kadın sesi işitildi. Hiçbir söylev, hiçbir askeri marş, hiçbir kahramanlık şiiri Arap dünyasının halk yığınlarını bu ses kadar coşturamazdı. Bu ses Ümmü Gülsüm adlı şişman bir şarkıcının sesiydi. 15 Mayıs sabahı başlarken şarkın bütün radyoları onun şarkısını dinlemek için açıldı. Seçtiği uzun hava dinleyicileri kadar bunu dile getiren ses içinde evrensel bir çekiciliği olan yeri, Kudüs'ü yüceltiyordu. Beyrut'ta Lübnan Başkanı Ziyad Sürh kızlarının odasına girdi ve radyonun yayınladığı ürpertici şarkıyı dinlemeleri için onları uyandırdı. Ümmü Gülsüm peygamberin üzerinden gökyüzüne yükseldiği kutsal kayayla ilgili şarkısını bitirdiğinde genç Ali'ye babasının gözlerinden yaşlar aktığını gördü. Ateşli bir yurtsever olan Riyad Sürh allak bullak olmuştu. Tanrım, Tanrım diye mırıldan ne olur bu kayanın hep bizde kalmasını sağla. Şam'da Suriye hükümeti sınırların kapatıldığını bildirdi. Sıkı yönetim ilan etti ve radyosundan bir sürü askeri marş yağdırdı. Bağdat'ta generalleri iki hafta içinde Hayfa'yı ele geçireceklerine yemin eden Nuri Said, şimdiye kadar Filistin'e ancak 2000 kişi yollamıştı. Gönderdiği askerlerin komutanı da Sir Alec Kirkbride'a göre bir piyade takımına komuta edemeyecek kadar yeteneksiz budalanın tekiydi. Oysa Nuri Said sayıları 2 ile 3 milyon arasında olan Iraklı Bedevilerin Filistin'e saldırmaya hazır olduklarını söylüyordu. Kuşkularını gizlice itiraf eden Azzam Paşa bile o anın heyecanına kendini kaptırmış gibiydi. Moğolistan'daki savaşlar ve Haçlı seferleri kadar unutulmaz bir yok etme savaşı bir kıyım olacak. Yolunda yıllar boyu peşini bırakmayacak bir kehanet savurdu. Hacı Emin'in sözcüsü Ahmet Şükeyri daha da bayağı bir dille Arapların hedefinin Yahudi devletini yok etmek olduğunu açıkladı. Bütün dünya basını bile büyülenmişti. Reuters ajansı Kahire'den 200 bin kişilik bir Mısır ordusunun harekete geçtiğini bildiriyordu. New York Times'ın özel muhabiri Şam'dan bir Suriye Tugayı'nın Akdeniz'e doğru hızla ilerler gibi yapıp Galilea'ya doğru saldırışını anlatıyordu. Arap Lejyonu'nun öncüleri tam gece yarısını 5 dakika geçe kum fırtınasının birkaç saat önce Kral Abdullah'ın söylevini duyulmaz kıldığı toplanma yerinden ayrıldılar. Dizinin başındaki cipte 4. alayın komutan yardımcısı Yüzbaşı Mahmut Rustan bulunuyordu. Ay yok gibiydi ve araç dizisi bütün ışıklarını söndürmüş ilerliyordu. Rusya'nın tek duyduğu gürültü motorların boğuk komurtusuydu. Allenby köprüsünün ağzında askeri polisler genç yüzbaşıyı işaret ettiler. Şeria'nın öteki kıyısına giden köprü açıktı. Bu diye hatırlayacaktı Rusya'nın hayatımın en coşturucu anıydı. 15 gün sonra paylaştırma kararının yanlışını düzeltip zafer kazanmış bir orduyla bu köprüden geçerek geri döneceğine inanıyordu. 14 Mayıs günü David Ben-Gurion kendisini bekleyen zorlu işleri düşünüp erkenden yattı. Ama sabahın birini biraz geçe Birleşik Amerika'nın yeni devleti resmen tanıdığını bildiren bir telefonla uykusundan uyandı. Bundan büyük hoşnutluk duydu. Çok kısıtlı pratik sonuçlarına rağmen bu davranışın halkı için ne büyük bir manevi destek olabileceğinin farkındaydı. Haber 9 Mayıs günü yeni Yahudi devletini tanımama yolunda alınan Amerika'nın kararını değiştirmek üzere Washington'da girişilen 5 günlük yoğun çabanın ürünüydü. General Marshall sonunda durumunu yeniden gözden geçirmeyi kabul etmiş ve başkana da aynı şeyi yapmasını öğütlemişti. Rahatlayan Truman, danışmanı Clark Clifford'a yeni kurulan devletin bir an önce tanınması için gereken tedbirleri almasını emretmişti. Tel Aviv Müzesi'nde devletin kuruluşunun ilan edileceği tören başlarken, Clifford'da Yahudi Ajansı'nın Washington'daki temsilcisi Eliye Eliyat'ı çağırıyordu. "Ülkenizi tanımamız için bize bir mektup yazarsanız iyi edersiniz," öğüdünü verdi. Eliyat bir diplomatın Yahudi ulusu adına mektup yazmasının üzerinden 2000 yıl geçmiş olduğunu düşündü. Bu işin bir tek güçlüğü vardı. Tanınmasını istediği devletin adını henüz bilmiyordu. Sadece Yahudi devleti demekle bu sorunu geçiştiren Eliyat mektubunu Beyaz Saray'a gönderdi. Mektubu götüren taksiye binmişti ki radyo yeni devletin adını açıkladı. Diplomat hemen ilkinin ardından ikinci bir haberci koşturdu. Mektup Beyaz Saray'ın kapısında geri çevrildi. Manda yönetiminin sona ermesinden tam 12 dakika sonra Başkan Truman Birleşik Amerika'nın İsrail Devleti'ni tanıdığını ilan etmiş bulunuyordu. Bu haber o gece David Ben-Gurion'un uykusunu kaçıran tek haber olmayacaktı. 3 saat sonra Havana haberleşme şefi Jacob Yani, Paula Ben-Gurion'un öfkeli itirazlarına boş verip Birleşik Amerika için radyoda bir açıklama yapmasını istemek üzere yaşlı liderin odasına dalıyordu. Gözleri uykudan şişen David Ben Gurion yataktan kalktı. Paula çoraplarıyla pabuçlarını giydirirken pijamasının üzerine bir palto aldı. Haganah'ın vericilerinden birinin mikrofonunda yeni konuşmaya başlamıştı ki birkaç saat önce Kahire'de yüklenen bombardıman uçakları Tel Aviv üzerine varıyordu. İlk bombaların patlamaları stüdyo duvarlarını sarstı ve yankıları mikrofondan bile işitildi. Ben Gurion dramatik bir sesle dinleyicilerine duydukları gürültünün yeni devletin bağımsızlığı için verdiği savaşın ilk bombaları olduğunu bildirdi. Yayın sona erdiğinde durumu incelemek üzere bombalanan yerlere gitti. Geçerken bir zamanlar Alman bombaları altındaki Londralıları incelediği gibi yurttaşlarının yüzlerine de dikkatle baktı. Korkuyorlar mı diye düşündü. Ama gördüğü içini rahatlattı. Yüzlerde kuşku vardı ama en ufak bir bozgun belirtisine rastlanmıyordu. Evine döndüğünde Ben Gurion o geceki izlenimi özetleyen iki sözcüğü gündemine geçirdi. Eleh yaundu, dayanacaklar. Bir Arap ordusu öteki Arap ordularının ters yönünde ilerliyordu. Filistin'den ayrılıyordu bu ordu. Tel Aviv'i almaya ya da birliklerinin başına can vermeye yemin eden Fevzi El-Kavukçu için gelecek saldırıda hiçbir rol öngörülmemişti. Bu harekatın onu Prusyalı generaller düzeyine çıkarması gerekiyordu. Oysa ardında toplarının ateşiyle yerle bir olan birkaç Kudüs evinin yıkıntısını bırakarak zafer kazanamadan dönüyordu. Şam'dan aldığı emirler uyarınca ordusunu Şeria'nın öteki kıyısına geçirmeye hazırlanıyordu. Orada dağıtılacak ve varlığı son bulacaktı. Sabaha karşı birlikleri henüz uykuda olan Ramallah sokaklarında Arap lejyonunun bir zırhlı birliğiyle karşılaştı. El-Kavukçu bu birliğin çekildiği Latrun tepelerindeki mevzilere yerleşeceğinden emindi. Şimdi Harun ben Cazzi komutasındaki 200 başı bozuk tarafından tutulan bu mevziler Kudüs'ün en önemli kavşağını denetlemeyi sağlıyordu. Eteklerinde Ayalon Vadisi'nin buğday tarlaları ve bağları arasında kuzeyden, batıdan ve güneyden gelen başlıca yollar Babel-Ued geçidinden Kudüs'e çıkmak üzere birleşiyordu. Kutsal kitapta sözü edilen çağlardan beri Kudüs'ün kaderi Latrun tepelerinde aydınlanmıştı. Kanlı bir savaşın akşamı Yeşu orada Cananlılara karşı kazandığı zaferi tamamlamak için zaman kazanmak üzere güneşten durmasını istemişti. Yargıçlar çağında Filistin'den oradan yola çıkıp İbranilere dehşet saçmışlardı. Judas Makabi, çekiç Judas halkını kurtarmak için düşmanlarını orada ezmiş, Herod Yahudileri bu tepelerde yenmiş ve Vespasianus lejyonlarını bu tepelere yerleştirmişti. Bu tepelerin en yüksek olanlarından birinde aslan yürekli Richard halifelerin yolunu gözleyecek bir kale yaptırmıştı. Selahaddin Eyyubi de sırası geldiğinde Kudüs yolunu tutmadan önce bu kaleyi yıktırmıştı. 900 yıl sonra 1917'de Prusyalılar ve Türkler burada General Allenby'nin askerlerini durdurmayı denemişlerdi. Bir ay önce bu tepeler Araplar tarafından değil de İngilizler tarafından tutulduğu için Nashon harekatına katılan ve Kudüs kapılarını açmak üzere yola çıkan Yahudiler buraları almak zorunda kalmamışlardı. Şimdi Yeşu'nun güneşi yeni bir devletin ilk günü Ayalon Vadisi üzerinde doğarken Fevzi El-Kavukçu komutasındaki birliklerin geri çekilmesi Kudüs yolunu kilitleyen bu mevzilerin ele geçirilmesi için İsrail askerlerine beklenmedik bir fırsat veriyordu.